Kitabın adı Ölümsüz Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 4. ayrım. 3. bölüm. Bloomer'ın odası bazılarınınkinden daha iyiydi. Bina bir zamanlar dar gelirli hayat kadınlarına saat hesabıyla ucuza kiralanan bir moteldi. Bu, fuhuş, vesikaya bağlanmadan ve yasal olmadan önceydi. 4 katlı binaya asansör ya da yürüyen merdiven koymak kimsenin aklına gelmemişti. Güvenlik ise oldukça gevşekti ve girişteki abuz suratlı bir robot tarafından sağlanıyordu. Kokudan kısa bir süre önce sağlık bürosunun haşere ve farelerin imhası için emir verdiği belli oluyordu. Droidin sağ gözünde bozuk bir çip nedeniyle tik vardı ama sağlam gözünü evin rozetine odakladı. Buğulu bir güvenlik camının arkasında duruyordu. "Her şeyimiz yasaya uygun, burada sorun çıkmaz," dedi. Ev, "Yakında Johan seni ziyaret eden oldu mu?" diye sordu. Droid bozuk gözünü devirdi. "Ben ziyaretçileri kontrol için programlanmış değilim. Sadece kiraları toplarım ve huzuru sağlarım." "İyi, senin hafıza diskine el koyup onları dinleyebilirim," dedi. Droid bir şey söylemedi fakat hafif bir mırıltı duyuldu. Robot kendi diskini çalıştırıyordu. "Johansen, oda 3C. 8 saat 28 dakikadır geri gelmedi. Yalnız çıktı. Son 2 haftadır misafiri olmadı. Haberleşme? Genel haberleşme sistemini kullanmıyor. Kendi sistemi var. Odasına göz atacağız. 3. kat. Soldan 2. kapı. Diğer kiracıları tedirgin etmeyin. Burada huzuru bozacak bir şey olmaz. Evet, tam bir cennet." Eve merdivenlere yöneldi. Fareler tarafından iyice kemirilmiş tahtalar dökülüyordu. "Peabody, kaydet," dedi. "Peki efendim." Peabody, kayıt cihazını gömleğine iliştirdi. 8 saat önce buradan ayrıldıktan sonra pek uzun zaman hayatta kalmamış. Birkaç saatten fazla değil. Onu öldürene kadar dövecek zaman bulmuşlar. Eve duvarları gözden geçirdi. Birkaç yasa dışı davet, anatomik belirsizlik ifade eden bazı teklifler karalanmıştı. Bunları yazanlardan biri imla özürlüydü ve siktir kelimesini hep K'siz yazmıştı. Buna rağmen mesaj açıktı. "Küçük bir yuva, öyle değil mi? Bana büyük annemin evini hatırlatıyor." 3C'nin kapısında Eve arkasına baktı. "Peabody, sanırım şaka yaptın," dedi. Eve gülerken kod çözücü aygıtını çıkardı. Peabody kıpkırmızı kesilmişti. Kapının kilidi açıldığındaysa kendini toparlamıştı. Kelih 500'lerin sonuncusu açıldığında Eve, "Kilitler müthiş değil mi?" diye mırıldandı. "Ucuz da değil üstelik. Bu bebeklerin her biri benim bir haftalık kazancıma satılıyor. Ama ona bir faydası olmadı." İçini çekti. Kayıt cihazına, "Dallas, Teğmen Eve, kurbanın evine giriyor," dedi ve kapıyı itti. "Allah kahretsin Bloomer, sen tam bir domuz gibi yaşıyormuşsun. Sıcak müthişti. Odanın ısısı camı açmak veya kapamakla denetleniyordu." Bloomer pencereyi kapalı tutmayı seçmiş ve boğucu yaz sıcağını sanki içeri hapsetmişti. Oda çürümüş ucuz yiyecek, kirli giysi ve dökülmüş viski kokuyordu. İlk incelemeyi Peabody'ye bırakan Eve, bir kabinden birazcık büyük olan odanın ortasına doğru yürüdü ve başını salladı. Dar karyolanın üstündeki çarşaflarda gördüğü lekeleri tahlil ettirmeye hevesli değildi. Yatağın yanına hazır yemek kutuları yığılmıştı. Köşelere dağ gibi kümelenmiş olan kirli çamaşırlardan, Bloomer'ın çamaşır yıkamayı pek sevmediği anlaşılıyordu. Odada dolaştıkça ayakları yere yapışıyormuş gibi sesler çıkarıyordu. Bundan da odanın uzun bir süredir temizlenmemiş olduğu anlaşılıyordu. Korunma içgüdüsüyle odanın tek camını açmayı başardı. Hava ve trafiğin sesi sel gibi içeri doldu. "Tanrı aşkına, ne pis bir yer burası. Muhbirlikten iyi para kazanıyordu. Böyle yaşaması gerekmiyordu." Peabody, "Tercihi buydu herhalde," dedi. "Herhalde." Eve burnunu kırıştırarak banyonun kapısını yavaşça açtı ve içeri göz gezdirdi. Tuvalet ve lavabo çelikti. Duş kabini uzun boylu birine göre yapılmıştı. Burnuna gelen koku genç kadının midesine alt üst etti. "Burası 3 gün beklemiş bir cesetten daha beter kokuyor," dedi ve ağzından derin bir nefes alıp geri döndü. "Parasını buraya yatırmış." Peabody de öyle düşünüyordu. Sağlam görünüşlü bir tezgahın önünde duran Eve'in yanına gitti. Tezgahın üstünde pahalı bir data ve iletişim merkezi, üzerindeki duvara monte edilmiş bir ekran ve disklerle dolup taşan bir raf vardı. Eve, rastgele bir disk alıp üzerindeki etiketi okudu. "Bakıyorum Bloomer bayağı kültürlüymüş. Fahişelerin koca memeleri. O film geçen yıl Oscar aldı." Eve homurdanarak diski yerine koydu. "Bak bu iyi Peabody, mizah anlayışını kaybetmemeye çalış. Çünkü bu boktan disklerin hepsini seyredeceğiz. Diskleri kutulara doldur, etiket ve numaralarını kaydet. Merkezde gözden geçiririz." Haberleşme sistemini açtı ve Bloomer'ın aramalarını kaydedip kaydetmediğine baktı. Yiyecek siparişlerini Bloomer'ın bir video fahişesiyle yaptığı 5000 dolara mal olan görüşmeyi geçti. Yasa dışı madde sattığı konusunda zan altında olan biri iki kez aramıştı ama iki erkek sadece spordan, özellikle de beyzboldan ve arena dövüşlerinden konuşmuşlardı. Eve'in merakı uyandı. Kendi büro numarasının son 30 saat içinde iki kere arandığını fark etti. Fakat Bloomer mesaj bırakmamıştı. "Benimle bağlantı kurmaya çalışmış," diye mırıldandı. "Mesaj bırakmamış. Bu onun tarzı değil." Diski çıkardı, Peabody'ye kanıt olarak saklaması için verdi. "Korktuğuna veya huzursuz olduğuna dair hiçbir belirti yok Teğmen." "Yok. O tam bir muhbirdi. Birinin onu zımbalayacağını düşünmüş olsaydı, kapımın önünde kamp kurardı." "Tamam Peabody. Umarım mikroplara karşı direncini artıracak olan bağışıklık aşın yenidir. Şimdi bu pisliği ayıklamaya başlayalım." İşleri bittiğinde pislik ve ter içindeydiler. Yaptıkları işten mideleri bulanmıştı. Peabody, Eve'in emri üzerine üniformasının kolalı yakasını gevşetmiş, kollarını sıvamıştı. Yine de yüzünden aşağı ter akıyor ve saçları gittikçe daha fazla kıvırcıklaşıyordu. "Ben erkek kardeşlerimin pis birer domuz olduklarını düşünürdüm ama yanılmışım." Eve, ayağının ucuyla pis bir çamaşırı kenara itti. "Kaç erkek kardeşin var?" "İki. Bir de kız kardeşim var." "Dört kardeşsiniz, öyle mi?" Peabody'nin utandığı sesinden belliydi. Özür diler gibi, "Annemle babam özgürlük dönemi insanları efendim," diye açıkladı. "Onlar doğal hayata ve çoğalmaya inanıyorlar." "Beni şaşırtmaya devam ediyorsun Peabody. Senin gibi gerçek bir kentlinin özgürlük dönemi insanlarının çocuğu olması inanılır gibi değil. Nasıl oldu da yonca yetiştirmiyor, sepet örmüyor ve bir yığın çocuk yetiştirmiyorsun?" "Ben mücadele etmeyi seviyorum efendim." "Geçerli bir neden." Eve en kötüsünü en sona bırakmıştı. Duyduğu tiksintiyi saklamadan yatağı inceledi. Aklından vücut parazitleri geçti. "Şilteyi halletmemiz lazım," dedi. Peabody belirgin bir şekilde yutkundu. "Evet efendim. Seni bilmem Peabody ama burada işimiz bitince ben doğru bir dezenfekte odasına yollanacağım. Ben de hemen arkanızda olacağım Teğmen. Hadi başlayalım." Önce çarşaflardan başladılar. Koku ve lekelerden başka bir şey yoktu. Eve bunları tahlil için temizlikçilere bırakacaktı. Ama Bloomer'ın kendi deliğinde öldürülmüş olması olasılığını çoktan kafasından silmişti. Yine de titizlikle yastıkları silkeledi, içlerindeki köpüğü itip dürttü. Eve'in işareti üzerine Peabody, şiltenin bir ucunu, kendi de öbür ucunu tuttu. Taş gibi ağırdı. Ahlayıp oflayarak ters yüz ettiler. Eve, "Belki de bir tanrı vardır," diye mırıldandı. Şiltenin altına iliştirilmiş iki küçük paket vardı. Biri açık mavi bir tozla doluydu. Diğeri ise iyice kapalı bir kılıf içindeki bir diskti. Eve, toz paketini açma isteğini yenerek diski inceledi. Etiketi yoktu fakat tozdan korunmak için çok iyi paketlenmişti. Başka zaman olsa ona hemen Bloomer'ın bilgisayarında bakardı. Kokuya, tere, hatta pisliğe de tahammül ederdi. Ama derisinde hangi mikroskobik parazitlerin gezindiğini düşünmeye bir dakika daha dayanamayacaktı. "Buradan hemen çıkalım," dedi. Peabody'nin kanıt kutusunu koridora çıkarmasını bekledi. Son bir defa daha adamın yaşam tarzını yansıtan odaya baktı, kapıyı kapadı, mühürledi ve kırmızı polis güvenlik lambasını yakıp oraya bıraktı. Sterilizasyon, insana acı veren bir şey değildi ama hoşa gidecek bir yanı da yoktu. Tek iyi yanı kısa sürmesiydi. Eve ile Peabody, Yuvarlak beyaz duvarları sıcağı yansıtan iki kişilik dezenfekte odasında anadan doğma çıplak oturuyorlardı. Peabody, bu kuru bir sıcak deyince Eve gülmeye başladı. Gözlerini kapadı ve gevşemeye çalıştı. Ben hep cehennemin böyle bir yer olduğunu düşünürüm, dedi. Fobisi olan birisi olduğunu düşünmüyordu ama kapalı yerler onu kaşındırıyordu. Biliyor musun Peabody, Bloomer'ı 5 yıldır muhbir olarak kullanıyordum. Öyle fevkalade temiz pak biri sayılmazdı ama böyle bir yaşantısı olduğunu da tahmin etmezdim. O berbat kokuyu hala duyar gibiydi. Temiz biriydi. Banyoda ne gördün bana söyler misin? Pislik, küf, çöpler, kirli havlular, biri açılmamış olan 2 kalıp sabun, yarım tüp şampuan, duş jeli, bir elektrikli diş fırçası ve tıraş makinesi, kırık bir saç fırçası. Eve, bunlar bakım seti. Peabody kendisine özen gösteriyordu. Hatta kendini kadınların beğendiği biri olarak görüyordu. Zannedersem temizlikçiler bana yiyeceklerin, giysilerin 2 ya da 3 haftadır kokuştuğunu söyleyecekler. Bu sana ne düşündürüyor? Gizlendiğini, kaygı duyduğunu, korktuğunu ya da endişeleri yüzünden her şeye boş verdiğini. Kesinlikle öyle. Bana gelip içini dökecek kadar çaresiz değildi belki. Ama oldukça endişeliydi. Bu yüzden de 1-2 şeyi şiltenin altına sakladı. Peabody kuru bir sesle, sanki oraya bakmak kimsenin aklına gelmezmiş gibi, dedi. Bazı konulara fazla aklı ermezdi. Pakettekinin ne olduğunu tahmin edebiliyor musun? Yasa dışı bir madde. Eve, ben o renkte yasa dışı madde görmedim, diye düşündü. Yeni bir şey olmalı. Işık griye dönüştü ve zil çaldı. Temizlendiğimiz anlaşılıyor. Hadi kendimize temiz giysiler bulup giyinelim ve gidip şu diske bakalım. Eve, gözlerini monitöre dikmişti. Kaşlarını çattı. Bu da nedir, dedi. Farkında olmadan boynunda sallanan ağır pırlanta tek taşla oynamaya başlamıştı. Bir formül. Görüyorum Peabody. Evet efendim. Peabody hafifçe geri çekildi. Ne boktan iş. Bilimden nefret ederim. Eve omzunun üstünden ona baktı. Sen bu konuda iyi misin? Hayır efendim. Yeterli bile sayılmam. Eve karışık sayıları, işaretleri ve sembolleri inceledi ve gözlerini şaşılaştırdı. Benim ünitelerim zımbırtılara göre programlanmamış. Onu analiz için laboratuvara göndermemiz gerekiyor. Sabrı tükenmiş gibiydi. Parmaklarıyla masada trompet çalıyordu. Bu formül, bulduğumuz o tozun formülü olabilir. İçime öyle doğuyor. Ama bu Bloomer gibi 2. sınıf birinin eline nasıl geçti ve benden başka kime bilgi veriyordu? Biliyorsun Peabody, o benim muhbirlerimden biriydi. Öyleyse bu iş nasıl oldu? Peabody utangaçlığını yenmeye çalışarak Eve'in omzunun üstünden ekrandaki sayı ve işaretlere baktı. Siz kapanmış soruşturmaların şubeler arası raporlarında birçok kez Bloomer'dan söz etmiştiniz Teğmen. Polis memuru Peabody, senin şubeler arası raporları okumak gibi bir huyun mu var? Sizinkileri okuyorum efendim. Niçin? Çünkü efendim, sizin yazdığınız raporlar hepsinden iyi. Yağcılık mı yapıyorsun yoksa işime göz mü koydun? Siz yüzbaşılığa terfi edince kadro açılacak efendim. Benim yüzbaşı olmayı istediğimi nereden biliyorsun? İstemezseniz aptallık etmiş olursunuz. Siz de öyle biri olmadığınıza göre, yani aptal biri efendim. Tamam, şimdi bunu bırakalım. Başka raporları da gözden geçiriyor musun? Zaman zaman. Yasa dışı kişiler bürosunda kimin Bloomer'ın eğiticisi olabileceğine ilişkin bir ipucuna rastladın mı? Hayır efendim, onun adının sizden başka bir polisin ismiyle bağlantısına hiç rastlamadım. Pek çok muhbirin tek eğitmeni var. Bloomer çeşitliliği severdi. Hadi sokakları dolaşalım. Onun her zaman çalıştığı birkaç yere gidelim. Bakalım ne öğreneceğiz. Bu işi sonuçlandırmak için 2 günümüz var. Eğer seni evde bekleyen biri varsa ona meşgul olacağını bildir. Bir bağlantım yok efendim. Görev dışı saatlerde çalışmak benim için bir sorun değil. İyi. Eve kalktı. Öyleyse gidelim Peabody. Birbirimizi çıplak gördük. Bu nedenle sürekli efendim lafını kullanma artık. Dallas de, olur mu? Evet efendim, teğmenim. Sabaha karşı 3'te evin kapısından içeri daldığında ayağı girişi koruma kararı almış olan kediye takıldı. Küfrü bastı ve merdivenlere yöneldi. Gözünün önünden bir yığın görüntü geçiyordu. Loş barlar, striptiz kulüpleri, ikinci sınıf fahişelerin sanatlarını icra ettiği puslu sokaklar gibi. Hepsi birbiriyle karışıp iştah kaçıran bir yemeğe dönüşmüştü. İşte bu, Bloomer Johansen'in hayatıydı. Elbette hiç kimse bir şey bilmiyordu. Hiç kimse bir şey görmemişti. Şehrin en kötü şöhretli mahallelerinde dolaşmakla elde ettiği tek mantıklı sonuç, hiç kimsenin bir haftadır, hatta daha uzun zamandır Bloomer'ı görmediğiydi. Ancak biri onu sadece görmekle kalmamış, daha da fazlasını yapmıştı. O kişinin kim olduğunu ve bunu niçin yaptığını bulması için Eve Dallas'a tanınan zaman kısalıyordu. Yatak odasının ışıkları kısıktı. Gömleğini çıkarıp bir yana attığında yatağın boş olduğunu fark etti. Ani bir hayal kırıklığına ve rahatsız edici bir korkuya kapıldı. Gitmesi gerekiyordu diye düşündü. İşlerini takip etmek için. Şu anda kolonileşmiş durumda olan uzayın herhangi bir yerine doğru gidiyor olmalıydı. Yolculuğu günlerce de sürebilirdi. Kederli bakışlarla yatağa baktı. Ayakkabılarını, pantolonunu çıkarttı. Bir çekmeceden pamuklu bir gecelik çıkarıp giydi. Tanrım, Rourke işleriyle ilgileniyor diye bunalıyordu. Acınacak haldeydi. Erkeğin yanında değildi ve ona sarılamıyordu. Eskiden kalma anılar üstüne üstüne gelip, evi kasıp kavurduğunda, geceleri kabus gördüğünde, onu sakinleştiren ve kabusları kovalayan erkek, şu anda kim bilir neredeydi. Rüya göremeyecek kadar yorgunum diye düşündü. Sıkılacak zamanı da yoktu. Hatırlamak istemediği şeyleri sorun yapmayacak kadar da güçlüydü. Uyumak için üst kattaki çalışma odasına gitmeye niyetlenerek döndüğü sırada kapı açıldı. Duyduğu ferahlık genç kadını utanç gibi sardı. ''Senin gittiğini düşünmüştüm.'' Rourke ona yaklaşırken ''Çalışıyordum.'' dedi. Loş ışıkta erkeğin siyah gömleği, Eve'in beyaz geceliğiyle tezat oluşturuyordu. Rourke genç kadının çenesini yukarı kaldırıp gözlerinin içine baktı. ''Teğmen, niye her zaman bitap düşünceye kadar koşuyorsun?'' diye sordu. ''Şu anda üzerinde çalıştığım dosyada zaman kısıtlaması var.'' Galiba çok yorgundu. Belki de aşkını belli etmek ona artık daha kolay geliyordu. Ellerini kaldırıp erkeğin yüzünü avuçlarının içine aldı. ''Burada olduğun için o kadar sevindim ki.'' dedi. Adam onu kucaklayıp yatağa götürürken de gülümseyerek ''Bunu kastetmemiştim.'' diye mırıldandı. ''Seni yatıracağım ve uyuyacaksın.'' Gözleri kapanmak üzereydi. Bu durumda itiraz etmek güçtü. ''Mesajımı aldın mı?'' diye sordu. ''Şu özenle hazırlanmış, gecikeceğim diyen mesajımı.'' ''Evet, aldım.'' Eve alnından öptü. ''Hadi, uyu artık.'' ''Eve, bir dakikaya kadar sızıyorum.'' Uykuyla boğuşarak, ''Mavis'le bağlantı kurmak için sadece 1-2 dakika ayırabildim.'' dedi. ''Birkaç gün şu anda bulunduğu yerde kalmak istiyor. Mavi Sincaba'da gitmeyecek. Orayı aramış ve Leonardo'nun 6 kere oraya gidip kendisini aradığını öğrenmiş. İşte gerçek aşk.'' ''Hı hı. Bir saat vakit ayırıp onu görmeye gitmek istiyorum ama belki de öbür güne kadar gidemem.'' Rourke, ''Mavis'in rahatı yerindedir sanırım.'' diye karşılık verdi. ''İstersen ben uğrayabilirim.'' ''Teşekkür ederim. Ama o seninle bu konuyu konuşmaz. Bloomer'ın ne gibi bir pisliğe bulaştığını ortaya çıkardıktan sonra gidip onu göreceğim. Bloomer'ın o diski okuyamayacağını çok iyi biliyorum.'' ''Elbette hayır.'' Rourke onu sakinleştirmeye çalışıyor, böylece uyuyacağını ümit ediyordu. ''Sayılarla arasının iyi olmadığını söylemek istemiyorum. Para hesabı yapmayı çok iyi bilirdi. Ama iş bilimsel formüllere gelince...'' Genç kadın birden doğrulup dimdik oturdu. Az kalsın Rourke'un burnunu kırıyordu. ''Senin üniten bunu halledebilir.'' ''Yapabilir mi dersin? Laboratuvar beni atlattı. Elleri çok dolu ve bu işin önceliği yok.'' Yataktan aşağı kaydı. ''Benim bilgiye ihtiyacım var. Senin bilimsel çözümlemeler yapabilen lisanssız bir üniten var değil mi?'' ''Evet, var.'' Rourke derin nefes alıp yerinden kalktı. Bunu şimdi yapmak istiyorsun herhalde. Verileri benim çalışma odamdaki üniteden girebiliriz. Eve erkeğin elini yakaladı ve onu bir duvardaki panelin arkasında saklı olan asansöre doğru çekti. Uzun sürmez, dedi. Asansörle yukarı çıkarken genç kadın Rourke'a olayın ayrıntıları hakkında bilgi verdi. Rourke özel odaya giriş kodunu tuşladığında Eve tamamen uyanmıştı ve kafası bir makine gibi çalışıyordu. Donanım harikaydı. Lisanssızdı ve doğal olarak yasa dışıydı. Rourke gibi Eve de giriş için el bilgisayarını kullandı. Sonra U biçimindeki konsolun arkasına geçti. Rourke'a, "Sen verilere benden daha çabuk ulaşabilirsin," dedi. "Şifre 2, sarı, Johansen. Benim giriş numaram." "Lütfen," diyebilirsin. Rourke gecenin üçünde polis rolü oynayacaksa hiç olmazsa saygı görmeli, emir almamalıydı. Genç adam kontrol ünitesinin başına geçti. Birkaç girişi eliyle yaptı. Sonra "Polis merkezine gir," dedi ve Eve kaşlarını çatınca gülümsedi. Genç kadın "Bizdeki güvenlik bu kadar işte," dedi. "Senin ünitene girmeden önce başka bir isteğin var mı?" Eve onun arkasına geçti ve kararlı bir tavırla "Hayır," dedi. Rourke bir eliyle klavyeyi kullanırken diğer elini kaldırıp omzunun üstünden arkasında duran Eve'in eline uzandı ve onu dudaklarına götürüp parmaklarını hafifçe öptü. Eve, "Seni gidi gösterişçi," diye söylendi. Rourke onu duymazlıktan gelip "Senin şifrenle senin ünitene girmek bu kadar eğlenceli olmazdı," diye mırıldandıktan sonra otomatiğe bağladı. "Dosya kodu 2 sarı Johansen," dedi. Odanın öbür tarafındaki duvar ekranlarından biri aydınlandı. "Beklemede." "Eve, kanıt no 34J, göster ve kopya çıkart," diye isteğini belirtti. Formül dökümü görünmeye başlayınca Eve başını salladı. "Şunu görüyor musun? Hiyerogliften farkı yok." "Rourke, kimya formülü," dedi. "Nasıl bildin?" "Birkaç yasal kimyevi maddenin üretimini yapıyorum. Bu bir çeşit uyuşturucu ama tam olarak değil. İçinde halüsinasyona sebep olacak maddeler var." Diliyle cık cık diye sesler çıkartırken başını salladı. "Hiç buna benzer bir şey görmedim. Standartlara uymuyor. Bilgisayar, çözümle ve tanımla." "Eve, yani sen bunun bir uyuşturucu formülü olduğunu mu?" diye söze başlamışken bilgisayar hareketlendi. Rourke, "Kesinlikle öyle," dedi. "Bu benim teorime uyuyor. Ama Bloomer'ın bu formülle ne işi olabilir ve neden biri bunun için onu öldürsün? Bana kalırsa bu, formülün ne ölçüde pazarlanabilir olduğuna bağlı. Bir de imalat ve satışının ne kadar kar getireceğine." Çözümleme şekillenmeye başlayınca kaşlarını çatarak ekrana baktı. Moleküler veriler ekranda renkli noktalar ve spiraller şeklinde dönmeye başlamıştı. Rourke, "Tamam, organik bir uyarıcı ve standart bir kimyasal halüsinojen. Her ikisinin de miktarı düşük ve oranları yasaya uygun sayılır. THR-50'nin özellikleri de mevcut," dedi. "Sokaktaki adı Zeus, berbat bir madde." Rourke, "İçeriği düşük ölçülerde," diye cevap verdi. "Bu ilginç bir karışım. Mesela daha lezzetli olsun diye içinde nane var. Bazı değişikliklerle sıvı olarak da üretilebilir. Uygun oranlarda cinsel uyarıcı ve cinsel performans yükselticisi olan biri nokla karıştır, iktidarsızlığın tedavisinde kullanılabilir." "İyi, biri nokun ne olduğunu biliyorum. Teşkilatta biri vardı, onun tiryakisi olmuştu. Mastürbasyonda dünya rekoru sayılacak bir düzeye ulaştıktan sonra intihar etti. Cinsel bir bunalım anında kendini pencereden attı. Penisi domuz sosisi gibi şişip kararmıştı ve hala demir gibi sertti," dedi. "Benimle bu bilgiyi paylaştığın için teşekkür ederim." "Bu da ne?" Rourke şaşırmıştı. Parmakları klavyenin tuşları üstünde dolaşmaya başladı. Bilgisayar yanıp sönerken aynı mesajı vermeye devam ediyordu. "Madde bilinmiyor. Muhtemelen hücre canlandırıcı. Tanımlanamıyor." Rourke, "Bu nasıl olabilir?" diye düşündü. "Bu program otomatik olarak güncelleniyor. Tanımlayamayacağı hiçbir şey olmamalı. Bilinmeyen bir madde. Aman Tanrım, Bak, bu öldürmeye değer. Bilgisayar bize başka ne bilgiler verebilir? Rourke, bilinen verilerle tanımla diye komut verdi. Formülde halüsinasyona yol açan maddeler var. Uyarıcıya eşit. Organik tabanlı. Hemen kana karışarak sinir sistemini etkiliyor. Sonuçlar? Veriler eksik. Canın cehenneme, bilinen verilerle olası sonuçları ver. Sevinç, heyecan, paranoya, cinsel iştah, büyük bir bedensel ve zihinsel güce sahip olma hissi uyandırır. 75 kiloda normal bir kişide 55 miligramlık doz 4-6 saat etkisini sürdürür. 100 miligramdan fazla kullanıldığında kullanıcıların %87.3'ünde ölüme neden olur. THR-50'ye benzer bir madde. Diğer adı Zeus. Uyarıcı ilavesiyle cinsel performansı ve hücre yenilenmesini artırır. Eve, o kadar da değişik bir şey değil diye mırıldandı. O kadar önemli değil. Uyuşturucu bağımlılarının Zeus'u erotikayla karıştırdıklarını biliyoruz. Pis bir karışım. Kentteki birçok ırza geçme olaylarının nedeni. Ama ne bir sır ne de o kadar karlı bir ürün. Çünkü sıradan uyuşturucu bağımlıları bile seyyar laboratuvarlarda bu karışımı hazırlayabiliyorlar. Bilinmeyenin dışında söylediklerin doğru ama ya hücre yenilenmesi? Kaşlarını çattı. Masallardaki gençlik pınarı. Kredisi yeterli olan herkes gençlik tedavisi görebilir. Rourke, ama bu tedavilerin sonuçları kalıcı değil diye cevap verdi. Düzenli aralıklarla tedavinin tekrarlanması gerekiyor. Biyopeeling ve biyolojik yaşlanmayı önleyen enjeksiyonlar çok pahalı. Tedaviler çok uzun sürüyor ve çok kez güçlüklerle karşılaşılıyor. Üstelik standart tedaviler de bunun sağladığı ek faydaları sağlamıyor. Buradaki bilinmeyen her neyse, ürünü hem daha önemli hem de daha öldürücü kılıyor ya da dediğin gibi pazar değerini artırıyor. Rourke, toz sende diye hatırlattı. Evet ve bu bilgi belki laboratuvardakilerin popolarını kaldırmalarını sağlar. Ama yine de bana tanınan zaman bu işe yetmez. Bana bu tozdan bir örnek verebilir misin? Rourke sandalyesinde döndü ve Eve gülümsedi. Teğmen, senin polis laboratuvarını kötülemek için söylemiyorum ama benimkiler biraz daha gelişmiş olabilir. Benden bir kanıtı sana teslim etmemi istiyorsun. Rourke kaşını kaldırdı. Rourke, seni bu işe bu kadar bulaştırmakla çizgiyi ne kadar aştığımın farkında mısın? Derin bir nefes aldı. Bloomer'ın yüzünü ve kolunu hatırladı. Canı cehenneme. Deneyeceğim. Tamam, devreyi kapat. Ve bilgisayar sessizce kapandı. Şimdi uyuyacak mısın? Birkaç saat. Yorgunluk iliklerine işlemişti. Kollarını erkeğin boynuna doladı. Beni yine yatıracak mısın? Elbette. Rourke kollarıyla genç kadının kalçalarını sarıp onu havaya kaldırdı. Eve, bacaklarını onun beline doladı. Ama bu kez seni yatırdığım yerde kalacaksın. Bir daha kalkmak yok. Biliyor musun Rourke? Bana böyle emirler verdiğinde kalbim daha hızlı çarpmaya başlıyor. Yatağa girince daha da hızlı çarpacak. Eve güldü ve başını erkeğin omzuna yasladı. Asansör aşağıya varmadan uyumuştu. 4. ayrımın sonu, sayfa 60. Devamı 5. ayrımda.